Erkam Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Enderun sohbetlerine hoş geldiniz. Mevzumuz, Namık Kemal'in mektubu ışığında bir Osmanlı Ramazanı hakkında olacaktır. Geçen sohbetimizde bu mektubun adından bahsetmiş, vakit darlığı sebebiyle muhtevasına fazlaca yahut hiç girememiştik. Dinleyicilerimizden bazıları merak etmiş ve ne olduğunu öğrenmek istemişler. Bu sebeple bugünkü sohbetimize Namık Kemal'in bir Ramazan dolayısıyla taşrada bulunan bir arkadaşına, bir dostuna İstanbul Ramazanını anlatmak üzere yazdığı bu mektup olacaktır mevzumuz. Şimdi konuya girmeden önce Namık Kemal hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Namık Kemal 1840'ta Tekirdağ'da doğdu. 1888'de Midilli'de vefat etti. Yani 48 yaşında vefat etmiş. Ömrü nispeten kısa olmuş. Ama bu kısa ömre pek çok eser sığdırmış bir büyük yazarımızdır. Dedesinin yanında yetişmiştir. Onun vazifeyle gittiği Osmanlı topraklarında dolaşmış, bulunmuş ki bu topraklar bir tarafıyla Kars'tan Sofya'ya kadar uzanan, bir başka tarafıyla da güneylere inen bir coğrafyadır. Osmanlı büyüklerinin hemen hepsi Osmanlı coğrafyasını dolaşarak yetiştikleri için ahaliyi, kültürü, halkı, medeniyeti çok iyi tanışmışlardır. Biz bugün İstanbul'da doğuyoruz. Çoğu zaman İstanbul'da hatmi enfas ediyoruz yahut Konya'da doğuyoruz. Bu münevverler içinde böyle ama memleketi tanımak, halkı tanımak, onların arasında yaşamak, onların kültüründen, inançlarından, anlayışlarından haberdar olmak için bu çok önemli bir husustur. Namık Kemal de bir Osmanlı aydını, bir Osmanlı edibi ve şairi olarak bu özellikte birisidir. Resmi eğitimini İstanbul'da aldığını görüyoruz. Resmi eğitimini tamamladıktan sonra da özel hocalardan ayrıca devrin ilim ve edebiyat dili olan Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı öğrendiğini, İstanbul kültürüyle yetiştiğini görüyoruz. Daha sonraki hayatında tercüme odasına girdiğini yine görüyoruz. Bu odalar, bu kalemler, bunlara kalem de deniyor. Bu kalemler Osmanlı insanını ayrıca yetiştiren, daha doğrusu mektepte aldığı bilgileri yahut öğrendiği özel hocalardan bilgileri hayatın içinde yaşayarak ve kalem denen o özel kültür mahfilinde, böyle adlandırmak bana göre çok caizdir. Çok kalemlerin mahiyetini ortaya gayet iyi koyar. Orada hayatla teoriyle pratiği birleştirmek manasında o da tercüme odasında yetişmiştir. 10 seneden fazla orada çalıştığını biliyoruz. Sonra muhalif olarak yurt dışına çıktığını, Kahire'ye, Londra'ya ve Paris'e gittiğini görüyoruz ki bu da onun oralarda yaşaması, o kültürlerle temas kurması, Batı'yı tanıması, Arap dünyasını bilmesi gibi özellikler kendisine kazandırmıştır. Namık Kemal'in bir tarafı da gazeteci oluşudur. Yurt dışında ve dışında Hürriyet, İbret gibi etkili gazeteler yayınladığını, devrin yine etkili gazetelerindeki yazılarıyla dikkat çektiğini, hatta bu yazıların gazetecilik dili denen dilin gelişmesinde, genel itibariyle de Türk neslinin gelişmesinde yeni bir soluk olduğunu da ittifak ediyor edebiyatçılar. Roman ve tiyatro eserleri yazdı ve bu roman ve tiyatro eserleri de hepsi bugünkü tabirle bir manada tezli eserler olduğu için çok etkili oldu ve zihinlere vatan fikrini Namık Kemal yerleştirdi diye kaynaklarda zikredilir. Onun bir başka özelliği İslam'ı müdafaa sadedinde yazdığı eserlerdir. Bunların en önemlisi Ernest Renan'ın İslam aleyhindeki ittifak ithamlarını reddetmek için kaleme aldığı Renan Müdafaanamesi adlı eseridir. Ki bunun bugün bile Batılıların İslam aleyhinde söyledikleri sözlere burada verilecek çok kuvvetli cevaplar olduğu için hala değerini kaybetmemiş olduğundan okunması da gerekir. Bunu da okuyucularımı, dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Onun bir başka özelliği Evrak-ı Perişan adıyla bir seri tarihi eser kaleme almış olmasıdır. Bu kaleme aldığı eserlerin başlıcaları Yavuz, Kanuni, Selahaddin, Eyyubi gibi isimler hakkındaki eserlerdir. Bana göre bu Evrak-ı Perişan serisinin bugün hem gençlere hem büyüklere okutulması, özellikle tarihçilerin de bilhassa okumaları, bazı abartılı taraflar olabilir vesaire ama gereklidir. Bu da onun önemli eserlerinden birisidir. Namık Kemal'in pek bilinmeyen bir başka tarafı da Sultan Abdülhamit tarafından Kanun-ı Esasi Komisyonu'na alınması ve bu hazırlıklar sırasında fıkıh, büyük fıkıh kitaplarından Şerh-i Mevakıf'ı okuması ve onun bazı bölümlerini tercih etmesidir. Yani Şerh-i Mevakıf'ı okuyup onu tercüme edecek kadar fıkha hakim bir insan olması da dikkat çekicidir. Namık Kemal ne sağcılara ne solculara yaranamamış, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da aleyhinde bir takım kitaplar yazarak, yazılarak gözlerden bana göre bilhassa uzak tutulmuş bir büyüktür, bir edebiyat adamıdır, bir Osmanlı büyüğüdür, hatta bir İslam büyüğüdür diyebiliriz. Şahsi bir takım hataları olabilir, içtihat hataları vardır olabilir ama memleketi için her doğru bildiğini yapan ve yazan ve yiğitçe fikirlerini söyleyen bir insandır. Şimdi bizim cemaatte de bu bizim cemaat derken çizginin sağında bulunanları kastettiğimi ifade edeyim eski tabirle. Necip Fazıl'ın Sahte Kahramanlar isimli bir seri konferansı vardır. Oradaki sahte kahramanlardan birisi de Namık Kemal olarak takdim edilmiştir. Bunun pek isabetli olduğunu ben bugünkü bilgilerimle düşünmüyorum, düşünemiyorum. Hatta şunu söylemek lazım. Necip Fazıl ben diyor 33 yaşına kadar dünyadan bir haber yaşadım. 33 yaşından sonra İslam'ın, kültürün, medeniyetin, İslam kültürünün ne olduğunu öğrendim diyor. Namık Kemal 48 yaşında vefat ettiğine göre 33 sene dünyadan bir haber yaşayan üstadım bu konudaki sözlerini biraz abartılı bulmak mümkündür diyerek bu konuyu da geçelim. Şimdi bu mektup size takdim edeceğim 1867 yılı Osmanlı İstanbul Ramazan'a ait bilgiler vermekte, bazı uygulamalardan bahsetmekte, en mühimi de bunları tenkit etmektedir, değerlendirmektedir ve bunlardan bazıları günümüz için bile geçerlidir. Mektubun muhtevasını kabaca ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan bir tanesi dini konulardaki görüşleri, diğeri de ki Ramazan dolayısıyla cemiyette meydana gelen sosyal hayata ait değişiklikler hakkındaki fikirleri ve bunları tenkididir. Şimdi Namık Kemal hakkında son sözü bu mektuptan önce söylemek ama bunu daha sonraya bırakalım, mektuba geçelim. Mektup şöyle başlıyor. Bizim şu dünyada misli nameşhud olan şehrimizi biraz müddetçik olsun görmüş idiniz. Yani misli görülmemiz, değeri işitilmemiş şehrimizi görmüş idiniz. Zevku temaşası hatınızdan çıktı mı? Elbette çıkmamıştır. Hiç Boğaziçi'nin letafeti nasıl unutulur? Şimdi ben düşünüyorum İstanbul'da yaşayıp da Boğaziçi'ni görmeyen, oranın letafetinden bir haber olan herhalde milyonlarca İstanbullu vardır desem yanlış olmaz. O dağlarının safası nedir diye devam ediyor. Nazar edenlerin hayatına bir hayatı diğer ilave ediyor. Arasından cereyan eden, akan ab-ı revan mıdır yoksa ömrü şitaban mıdır fark olunmaz. Yani insanın hayatında bu boğazın akıntısı gibidir. böyle sessiz, ağır, yavaş akar, geçer. Siz o safadan dilsiri tenaüm oldunuz. Yani ondan nimetlendiniz, kalbinizi o nimetlerle doldurdunuz. Onun için tafsilat-ı zaide ile tahriki iştiyaka hacet göremem diyor. Yani fazla bu konuda tafsilat verip de sizin iştihanızı, arzunuzu artırmaya gerek yok. Fakat memleketimizin Ramazan'ı, yani İstanbul'un Ramazan'ına tesadüf etmemiş idiniz. Bari onun ahvaline dair bazı malumat vereyim ve dinlenir zannettiğimi düşünüyorum diyor. Bu sene kamer Kanun-ı Evvel'in 25. pazar gecesi 9 saat 45 dakikada kıran etmişti. Fakat şer'an bedi siyam rü'yet-i hilale meşrut olduğundan Ramazan tabiatıyla pazartesine kaldı. Yani bu Ramazan'ın takvimle belirlenmesi meselesinin henüz daha o zaman resmen gündemde olmadığını gösteriyor. Ayı görüp orucu tutmak. Ayı gör, oruca başla. Ayı gör, orucu bitir, bayrama başla kaidesinin yürürlükte olduğunu görüyoruz. Tabii görünmeyince de yevmişek, yevmişek dolayısıyla da o gün geçtikten sonra pazartesi günü başlıyor. Dikkat edilmesi gereken şey şu, benim çok hoşuma gider. Her ne hal ise, Ramazan'ın birinci günü hava pek karlı idi, mübarek yüzünün akıyla geldi. Yani buradaki sanatkârane ifade bir edebin kaleminden Ramazan'ın karlı bir günde başlaması bu kadar güzel ifade edilir. Ramazan'ın birinci günü hava pek karlıydı, mübarek yüzünün akıyla geldi. Ama ne kadar soğuk olsa sıyam haliyle bit tabii evlerde kalınamadı, hepimiz sokaklara döküldük. Fakat açıktan birbirine saldıran bazı tiryakilerin cidali bi mealinden takatsiz olarak yaptıkları münakaşalardan başka bir şey göremedik. Bakınız burada bir dini Ramazan'ın başlaması konusunun hemen altında ahalinin sokaklara döküldü. Bu da sosyal hayatla ilgili bir kısım ve o ilk gün herkes Ramazan'ın sekri sıyam dedikleri eskilerin Ramazan'ın meydana getirdiği bir dalgınlık, bir yorgunluk, açlık ve susuzluğun insana getirdiği bir takatsizlik sebebiyle ne yaptığını bilmemesini ifade ediyor. Yine bugün başka bir türlüsü cereyan eden, bir de akşam üzeri tütüncü dükkanlarının kalabalığı oldukça şayanı temaşa idi. Ramazan tabii tiryakiler ayı. O zamanlar tiryakiler de herkes sigarasını kendi sardığı için tütüncü dükkanları. Şimdi Ramazan'da bilemiyorum istatistikler ne diyor ama sigara satışı ne alemdedir. Bunun da bilinmesi lazım. Çünkü ben şunu biliyorum ki mesela benim rahmetli dayım iftardan sahura kadar 3 paket yenice içerdi Ramazan'da. Düşünebiliyor musunuz? Bir gün içeceğini 1-3-5 saate sığdırmak, tiryakilik budur. Ve devam ediyor, diyor ki Namık Kemal, Ramazan'da ekmekten ziyade tütüne itina edilir. Dünyada böyle pek çok ihtiyacı gayri tabii vardır ki ihtiyacatı tabiiyeye galebe etmiştir. Sigara içmek gayri tabii bir ihtiyaçtır, hatta ihtiyaç bile değildir. Ama efendim insanlar bu konuda o kadar rağbet ederler ki tabii ihtiyaçlarını bile gidermekten uzak dururlar. Devam ediyor. Ramazan'da, Ramazan günlerinde burada mecma-i nas cevami-i şerifedir. Camilerden ise birinci derecede Beyazıt, ikinci Fatih, üçüncü Ayasofya pek kalabalık olur. Geçen seneden beri Vükela'nın rağbeti üzerine Nur-u Osmani Camii'ne de hayli halk toplanıyor diyor. Yani Ramazan camilerde esaslı bir şekilde yaşanıyor. Bugün camilerimizde Ramazan'ın esaslı bir şekilde yaşanması konusunda gündüz camilerimiz bomboş, gece camilerimiz daha teravih dolayısıyla daha kalabalık Bu yüzden gündüz camiler mahrum, gece camiler biraz daha coşkun olduğunu ifade etmek lazım geliyor. Bu camiler konusunda dikkat ettiniz mi bilmem. Beyazıt 1. 2. Fatih, 3. Ayasofya pek kalabalık olur diyor. Ayasofya'nın artık bugün camiden çıkarıldığı ve tabii namaz kılınan bölümünün de ne kadar kalabalık olduğunu, çünkü küçük bir bölümdür orası, bilemiyoruz. Ama ben size söyleyeyim, en kalabalık olan Beyazıt Camii bile bugün artık mahrum ve mahzun. Bunu rahatlıkla söyleyebilir. Çünkü eskiden civarında konaklar vardı, bir. İkincisi, Mahmut Paşa dediğimiz çarşı, İstanbul'un merkez çarşısı olduğu için ta Eminönü'nden Mahmut Paşa, Çakmakçılar Yokuşu, Saraçlara kadar, Mercan'a kadar demek daha doğru, çarşı olduğundan herkes her türlü ihtiyacını buradan temin eder ve Eminönü'nden başlanır, yürünerek Beyazıt'a çıkılır. Beyazıt'taki Ramazan sergisi, bu da ayrı bir konuşmaya değecek bir önem arz eder. Orada da ihtiyacını alır, hatta mukabelesini dinler, efendim ikindi namazını kılar. Namazdan sonra kurulan sergiden ihtiyacını alır ve herkes Beyazıt'tan evlerine dağılır idi. Bu sebeple en yaygın dini hayatın yaşandığı, her köşede babamın tabirle bir mukabelenin okulduğu bu mübarek cami o zamanlar karınca gibi, daha doğrusu karınca yuvası gibi kaynarmış. Netice itibariyle Bayezid Camii'nin de bugünkü durumu hakikaten hüzün vericidir. O kadar ki rahmetli babam vazifedeyken, yani 1990'dan önceki yıllarda, Bayezid Camii'nde mukabele okunacak kimse kalmadığı için Eminönü Müftülüğü fahriyen, hasbiyen mukabele okuyacak imamlar istemiş ve imamlar arasında da 3-5 kişi, babam gibi yaşlılardan 3-5 kişi biz okuyalım demiş ve böylece şey yapmışlar, ne derler ona, camide mukabelelerin yeniden başlamasına imkan hazırlamışlar idi. Şimdi dolayısıyla ben rahatsız olduğum için camilere pek fazla gidemediğimden durumu bilemiyorum ama genel manada mukabele dinleme imkanının yahut alışkanlığının yahut muhabbetinin erkekler için ve camilerde okunan mukabeleler için kalmadığını, ciddi derecede azaldığını söylemek mümkündür. Namık Kemal'in bu sözlerinden hareketle. Bir de dikkat çeken bir husus şudur. Geçen seneden beri Vükela'nın rağbeti üzerine Nur Osmaniye Camii'nde halk hayli toplanıyor diyor. Yani siyasiler yahut devlet adamları oraya geldiği için onların bulunduğu yere halk da rağbet ediyor. Bu değişmemiş durumdadır. Bugün bir devlet adamı, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, bir bakan bir camiye gittiği zaman, hatta bir konferansa katıldığı zaman o salonun tıklım tıklım dolduğunu görüyoruz. Ama böyle bir katılım olmadığı zaman camiler de mahzun, konferans salonları da mahrum. Böyle sessiz, sedasız konuşmacıların bazen sadece bir kısmının dinleyici olduğunu görüyoruz. Demek ki bu siyasete rağbet, devlet adamlarına rağbet o zaman da varmış. Şimdi burada bir tenkidiyle bu bölümün sonuna geldiğimizi belirtelim. Diyor ki, şurasını maalesef beyan edelim ki, bir takım bida-ı diniyenin, yani dini bid'atların Süneyn-i Diniye'ye galebesi kabiliğinden olmak üzere, yani dinin sünnetlerine galip gelmesinden olmak üzere camiler mecma-ı seyyiat hükmüne girmiştir. Herkes camiye güya vaiz veya hafız dinlemek için gelir ama yüzde birinin ne vaizin ne de hafızın yanına uğradığı vardır. Her köşede halka halka toplanırlar ve camide lüzumsuz söz söylemek men-i şer'i tahtındayken kahvehanelerden ziyade turrehat-ı bihude güyane ve gelip geçenlere imale-i nigah-ı mütesallitane ile vakit geçirirler. Aziz dinleyicilerim, bugün camilerimize elhamdülillah böyle bir sohbet, böyle bir camileri Namık Kemal'in tabiriyle kahvehane haline getirmek alışkanlığı, bid'atı ortadan kalktı. Ama ben bunun Harem-i Şerif'te böyle olduğunu, yani Mekke ve Medine'de böyle olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bizim umrecilerimiz ve hacılarımız ve cahil memleketlerden gelen insanların Mekke ve Medine'deki halleri aynen budur. Herkes birbiriyle ahvali şahsiyelerini ve bazen siyasiyelerini, bazen sosyal hususları konuşuyor. Namaza kadar böyle bir türrehat ile, Namık Kemal'in tabiriyle, boş sözler içi ile geçiriliyor. Hatta şunu da ilave edelim ki bu boş sözlerin içinde aynı dili konuşmayanlar işaret diliyle bağıra çağıra anlaşmak suretiyle Kur'an okuyanları yahut namaz kılanları rahatsız bile ediyorlar. Buna bir de yüksek sesle telefonla konuşanları ilave edersek, ki telefonla camide konuşmak yahut caminin içinde telefonları açık bırakmak bugünün en önemli sıkıntılarından birisidir. Namık Kemal'in tabiriyle bid'at-ı seyyiye hükmüne layık olacak bir değerlendirmedir. Bu kısmı, bu sohbetle, bu sözlerle bu birinci bölümümüzü bitirelim inşallah. Ve Namık Kemal'in bu husustaki şu sözlerini beraberce dinleyelim. Diyor ki, bir takım esafil de papuççuya 10 para vermemek için kunduralarını ellerine alarak, şuna buruna sürünerek nezafet-i şer'iyeyi ihlal ederler. Bu ciddi bir meseledir. Hala daha camilere girerken, her ne kadar bazı Selahaddin camilerin kapısına plastik poşetler konuyorsa da, özellikle kış günlerinde ayakkabılardan akan sularla etrafın kirletildiğini defaatle gördüğümü söylemeliyim. Diyor ki, bu gibi tedbirler halka yerleştirilmelidir ve camilerin bu konuda tertemiz mekanlar haline getirilmesine itina edilmelidir. Benim çocukluğumda, yani 1960'lı 50'li 60'lı yıllarda vatandaş camiye girerken ayakkabını böyle tut diye bir ayakkabı resmi birbirinin üzerine konulmuş camilerde, her camide vardı ve çeşitli yerlere konurdu. Elhamdülillah bu o alışkanlıkla, yani o zamandan yapılan bu tedbirlerle ortadan kaldırıldı. Ama yine de yeterince bu konuda titiz olduğumuzu söyleyemiyoruz. Buna ilave olarak şunu da söyleyelim. Dilencilerden çok şikayet ediyor. Bugün de camilerin kapılarında, o zaman içerilere giren insanlar vardı. Bugün de camilerin kapılarında dilenciler insanları adeta tasdik ediyor. Hatta Namık Kemal'in tabiriyle tasallut ediyor. Bu da bugün önemli bir yaramızdır. Camideki bir takım eksikliklerden bahsederken Namık Kemal'in dilencilerden sonra vaizlerden de bahsettiğini görüyoruz. Gerçi vaizlerin durumu bu mektupta bahsedildiği gibi değil bugün, ama yine de gerektiği gibi olmadığını bir ilahiyat fakültesi hocası sıfatıyla söylemekten kendimi alamıyorum. Bu biraz da bizim bu işi yeterince mezunlarımıza öğretemediğimiz, biraz da halkın ciddi meselelerin konuşulmasından hoşlanmadığı, Namık Kemal'in türrahat yahut İsrailiyat dediği konuları dinlemekten daha çok hoşlandığını belirtmemiz icap ediyor. Gelelim, diyor Namık Kemal, vaiz efendilerin haline. Vaka bunların içinde tebyin-i ahkam-ı din eden bazı ulema-i kiram vardır. Evet, her devirde bazı saygıdeğer ulema dinin ahkamını açıklayarak camilerde bu konuda insanlara bilgi verirler, vermektedirler. Ben burada şunu ifade edeyim. Mesela televizyonlardaki, camilerdeki sohbetlerde dinlediğim kadarıyla bugün tebyin-i ahkam-ı din, yani dinin hükümlerinin açıklanması konusunda özellikle ibadetleri doğru düzgün yerine getirme noktasında, mesela namazı doğru düzgün kılmak noktasında halka yeterince bilgi verilmediğini söyleyebilirim. Hala teravihe sonradan yetişen, farza sonradan yetişen insanların efendim namazdan selam verdikten sonra eksiklerini tamamlayamadıklarını, yani selam verdiklerini imamla beraber yahut geç kaldığı yerde kendi kendine rükûa ve secdeye giderek namazını tamamlamaya gayret ettiklerini söyleyebilirim. Halbuki bu dinin direği namaz olduğuna göre bu konuda halkımızın Ramazan'da sair zamanlarda namaz kılmayanlar da camileri doldurduğundan onlara öğretilmeli. Yani biz ibadetimizi, taatımızı nasıl yapacağımızı öğrenmeliyiz. Benim dikkatimi son senelerde çeken şeylerden biri, kıyamda dururken ayakların sanki bir gemide yürüyen insanın düşmemek için, dengesini sağlamak için ayaklarını açması gerektiği gibi saflarda yahut namaz kılarken kıyamda durdukları hususudur. Bu bizim kültürümüze böyle değil. Biz büyüklerimizin karşısında ayaklarımızı açarak durmayız. Çocukluğumuzdan benim hatırladığım, ayaklarımızın arasında 5 parmağımız kadar bir mesafe olacak ve tabir caizse bir manada hazır ol da duracağız. Mesela bunun hiç öğretilmediği, secdeye giderken ayakların yerden kaldırılmadığı, yani bunlar ufak teferruattır ama adab-ı diniyedendir. Bunların öğretilmesi gerektiği hususuna işaret ederek mektuba devam edelim. Diyor ki Namık Kemal, fakat diyor bu ulema-i kiramın dışında vaizlerin ekserisi geyik hikayesiyle imrarı vakt ederler. Bu geyik hikayesi denilen şey de mevlidlerin son kısımlarında Hazreti Peygamber'in bir geyik, bir güvercin, bir deve ile ilgili onun hakkında anlattıkları bir hikaye vardır. Buna mümasil, buna denk hikayeler anlatılır. Bunların aslı var mı yok mu belli değil ama insanlar bunları dinlemekten özellikle kadınlar çok memnun olurlar, hüngür hüngür ağlarlar. Dolayısıyla bu gibi hikayeler anlatılır. Bunların tamamına biz İsrailiyat adını da veriyoruz. Onun için Namık Kemal bundan şikayetçi oluyor. Bu zamanı marifette bir takım İsrailiyata kulak mı verilir diyor. Hayır, verilmez, verilmemeli. Yani insanlara İsrailiyat anlatılmamalı. Ve bir mısra söylüyor. Nasıl bu taze marifle eskiler alalım? Bu marif asrında, bu bilgilenme dünyasında, yani bu çağda nasıl eskiden kıymetli olduğu kabul edilen şeyler tekrar söylenir, biz de bunları dinler ve istifade ederiz. Dinimizin güzelliklerini, özelliklerini kavrayabiliriz. Bu çok şaşılacak bir şeydir diyor. Ve bir vaiz tarifi yapıyor ki benim dikkatimi çekmiştir her zaman. Vaiz mürebbi-i alemdir. Vaiz mürebbi-i alemdir. Yani bütün alemdeki insanları terbiye etme vazifesini üstlenmiş bir kişidir. Eğitme vazifesini üstlenmiş bir kişidir. Böyle bir vazifenin icrası diye devam ediyor. Halkın ve zamanın ihtiyacına ve ahkam-ı diniye ve adab-ı umumiyeye vakıf olan zatlara hasredilse ne derece faydalı olacağını tarif iktiza etmez diyor. Bakın bu çok önemli. Yani bizim vaizlerimizi bugün böyle yetiştirmemiz yahut vaizlerin bu özelliğe sahip olmaları için kendilerini yetiştirmeli gerekiyor. Bu sebeple bir daha okuyacağım. Vaiz mürebbi-i alemdir. Böyle bir vazifenin icrası halkın ve zamanın ihtiyacına ve ahkam-ı diniye ile adab-ı umumiyeye vakıf olan zatlara hasredilmelidir. Bunun da faydası hiçbir zaman inkar edilemez diyor. Vaizler dinlenmiyor ki halk dinle istimalarına rağbet etsin denilebilir. Bakın burada vaizlerin halk tarafından bu manada fazlaca dinlenilmediğine dair bir parantez arası bize bilgi sunuyor Namık Kemal, ama hemen bunun devamında şöyle diyor. Hafızlar bu kabilden değildir. Yani hafızları herkes dinler. Bugün günümüzde böyle midir? Ben günümüzde hafız dinlemenin de eski rağbetinden çok gerilerde kaldığını düşünüyorum. Çünkü eskiden hangi camide hangi hafız mukabele okuyor, hangi kurra, hangi güzel sesli hafız okuyor, bunlar gazetelerde ilan edildi ve bir Ramazan boyu öğleden önce şu camide, ikinden sonra bu camide diye, yatsıdan önce şu camide diye halk hafız dinlemeye giderdi. Ki Kur'an-ı Kerim'i dinlemek de dinimizin önem verdiği hususlardan birisidir. Dolayısıyla bugün böyle bir mukabele cemaatinin, böyle bir hafız dinleme adetinin yaygın olmadığını görüyorum. Camilerde bu manada eskiden olduğu gibi çok da tanınmış, kıraati düzgün dinlenilmesinden manevi zevk ve heyecan duyacak hafızların olmadığını, daha doğrusu az olduğunu ve bunlara da rağbet edilmediğini söylemek istiyorum. Bunu bir şeyle daha söylüyor. Dini bu manada bir takım kalıplara hapsetmek caiz değildir, ama din adamları ve dindar insanlar dinin Ramazan'a mahsus bu kabil gereklerini yerine getirirken de gayretli, itinalı, dikkatli olmalıdır diyerek söylüyor. Namık Kemal'in bu mektubunda ele aldığı sosyal konulara gelince, bu sosyal meselelerin en başında Ramazan eğlenceleri dediğimiz eğlenceler gelmektedir. Sanki Ramazan'da insanlar ibadet hayatına yoğunlaşmak suretiyle eğlenceyi de hak etmiş gibi bir kanaat var. Çünkü daha önce de söyledim, Necip Fazıl'ın Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet mısrağında, camiler bir taraftan dolup taşarken camilerden sonraki vakitlerde de insanlar eğlenmeye, sahura kadar vakitlerini bu şekilde tırnak içinde değerlendirmeye rağbet ediyorlar. Namık Kemal bu konuda şunu söylüyor. İstanbul'un Ramazan geceleri şehrayin letafetine benzer. Yani İstanbul'da Ramazan geceleri şehrin aydınlatılmasıyla, şehrin çeşitli yerlerinde yapılan toplantılarla, eğlencelerle bir gece eğlenceleri zamanına dönüşür diyor. Minareler nurani kandillerle donanır. Dükkanlar açılır, kahveler vesair mevaki müteaddide orta oyunları, hayaller, çalgılar bulunur. Hasılı esbabı tarap mükemmeldir. Yani eğlence için her şey hazırlanmıştır, mükemmeldir. Ama iptidasında değil, Ramazan'ın başında değil. Çalgı ve hayal gibi şeylere ancak 8'inde 10'unda ruhsat verilir. Yani ilk 10 günü Ramazan karşılaması sebebiyle belki de hani evveli rahmet meselesi var ya, Ramazan için söylenen ortası mağfiret, ahiri cehennem azabından kurtuluş vesilesidir diye bir tekerlememiz vardır ya. Onun gibi ilk 10 günü ibadet hayatına yoğunlaşılıyor. Onundan sonra da bu şehrayin diye anıldığı hayaller, çalgılar, orta oyunları, buna tiyatroları da dahil etmek lazım daha sonraki şeylerde. O zamana kadar ruhsat verilmiyor, ondan sonra başlıyor. Namık Kemal diyor ki, bu ruhsatın bâis-i teahhürünü sual buyurursanız, bu neden bu izin geç olarak veriliyor? Memleketimizde pek kesretli olup da hiçbir sebebi makule hamlolunamayan manasız göreneklerdendir demekten başka söz bulamam diyor. Yani bunun ciddi bir izahı yok demek istiyor. Akla mutabık surette tevcihine muktedir olan varsa söylesin. Yani bunun izahını akla uygun bir şekilde yapabilen varsa söylesin diyor. Çalgı ve hayal ve oyun gibi şeylerin bir mazaratı olduğu halde, bakın Namık Kemal'in gözünden, çalgı, hayal ve oyun gibi şeylerin bir mazaratı, yani bir takım zararları olduğu halde, bilmem ki Ramazan'ın onundan sonra neden ruhsat veriliyor? Yok, eğer yoksa 8'inden evvel niçin men ediliyor diyor. İşte bu memnuniyetten dolayı her sene Ramazan'ın ilk haftasında eğlence mahalli yalnız iki yere münhasır idi. Bunun biri Gedikpaşa'daki sirk mahallidir, diğeri de efendime söyleyeyim at cambazı bir Fransız var, onun sirkidir diyor. Ve bunun hakkında biraz tafsilat veriyor. Burada bu zamanda başka bir şey yoktur diyor. Fakat dikkat çekici bir notu var, o da şu: bu kadar var ki bazı zadegan, bazı zengin takımı miras yediler vesaire, hüsnü calisine meftun oldukları oyunculara karşı gösterdikleri etvar ile hem Gedikbaşı'nın eski namını hem de kendilerinin şöhreti sabıkalarını tecrit ediyorlar imiş. İşte bu tiyatrolar, bu eğlence ve oyun yerlerine devam eden bazı dinle, diyanetle alakası az olan kişiler buralarda yaptıklarıyla Gedikbaşı'nın namını, eski namını, diyor ki Gedikbaşı'nın eski namı da dini bakımdan, sosyal hayat bakımdan hiç uygun bir şey değil. Ben burası için fuhuş kelimesini her türlü kötülük manasına kullanacağım. İstanbul'un tabir caizse kötülüklerinin, o bölgede azınlıklar da bulunduğundan, her türlü kötülüklerin yaygın olduğu bir yer. Tiyatrolar da zaten orada açılmış. Bir başka noktaya da işaret ediyor. Reşit Paşa Türbesi'nin karşısında bir kıraathane açılmıştı. Bir eğlence yeri de işte odur. Matbuatın bir müddetten beri gösterdiği terakki cihetiyle kıraathanenin ehemmiyeti ve halkın buna rağbeti günden güne artıyor. Sahibi ise müşterilerini layıkıyla hoşnut etmektedir. Şimdi burada kıraathane ile kahvehane arasında bir fark olduğunu hatırlatarak işe başlayalım. Çünkü o zaman matbuat çok az ve kıraathane sahipleri yayınları, özellikle gazeteleri oralarda topluyorlar. Gelenler de buralarda gazeteleri, yeni kitapları okuyorlar. Bu sebeple burası esnasında kahve ve çay da içebiliyor. O sebeple kıraathane diye anlaşılıyor. Bugünkü kıraathaneler sadece kahvehane ve aynı kökten bir kelimeyle söyleyecek olursak kumarhaneye dönüşmüştür. Büyük yahut küçük çeşitli oyunlarla, iskambilinden işte tavlasına kadar aralarına konan bahislerle hakikaten kahvehaneler kıraathane mahiyetinden çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu hususa dair Namık Kemal'in yani bu sosyal hayattaki değişmeler, eğlenceler vesaireler, hayal oyunları, tiyatrolar, sirkler konusundaki tenkitlerine de bir küçük göz atalım. Orta oyunlarının halini bilirsiniz diyor. Bunlar olsa olsa halkın fesadı ahlakta haiz olduğu dereceye numune olabilir. Yani fesadı ahlakta halkın ahlakını bozmakta ne kadar etkili olduğunu gösteren bir yapıdadır, bir numunedir. Vaka oyunların tuhaflığı inkar olamaz, fakat ne derece mugayiri edep olduğu da meydandadır. Bakın bu oyunlar edebe aykırı. Bugün bile bunda bence çok şaşılacak bir şey yok. Bugün bile büyük sanatkar adıyla televizyonlarda yahut özel yerlerde efendim tuluat yapanlar, yahut daha çok yabancı dilde kullanılıyor, ne diyorlar ona, gösteri yapanlar, tek kişi böyle konuşanlar vesaireler hala müstehcen laflara atıflarda bulunarak, müstehcen imajlar, hayaller, sözler söyleyerek insanları normal gülünecek şeylerden uzaklaştırdıkları aşikardır. Nami Kemal diyor ki bunların hepsi mugayri edeptir. Yani edebe aykırı şeylerdir. Ekser memaliki mütemeddine de tuhaf oyunlar oynatılır. Hatta mebahisini en muteber şairler tertip eder. Evet, böyle komediler olabilir ama bunların sözlerini en muteber yazarlar, tiyatrocular, şairler yazarlar. Ve onların içinde kibar meclislerinde söylenemeyecek kadar kabih ve kabahati açık bir kelime yoktur. Ekserisinin seyri intibah ve tezhib-i ahlaka hizmet eder. Bizde tam tersi oluyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazımdır derken şunu söylüyor. Bizim oyunların ise tabiratı o derece şen'idir ki kenar mahallesinde değil belki tulumbacı kahvesinde bile tefevvüh olunamaz. Hayallerimizin hali de buna benzemektedir diyor ve bunu Ramazan sonunda, Ramazan dışında başka yerlerde oynanan bu gibi orta oyunlar ve hayallerinde aynı olduğunu ifade ediyor. Burada dikkat çekici bir şey var. İndimizde her şeyden ziyade namusça methul olan Avrupalılar kızlarına aşka dair bir hikaye kitabı bile okutmazlar. Yani Namık Kemal'in bu tespiti çok önemlidir. Çünkü kendisi aşağıda diyor ki İstanbul'da, bakın o tenkit noktasını da söyleyeyim. İstanbul'da çocuklar 17-18 yaşındayken mektepten çıkıyor. Her türlü mürebbi elinden kurtuluyor. Müntehai tufuliyet ve mebde-i insaniyet olan o zaman ise, yani bu ergenlik yaşı ise adamın en büyük zamanı buhranıdır. En sıkıntılı zamanıdır. Hazik mürebbiye düşer ve tabiatı yardım ederse kurtulur. Aksi halde hayatı maneviyesine sekte gelir. Binaenaleyh bir hastayı arzu ettiği şeylerden nasıl muhafaza lazım ise o yaşta bir genci de nefsi temayüllerinden öylece korumak elzemdir. Netice itibariyle Namık Kemal'in bu noktadaki sözleri bizim umumi ahlakımızın, terbiyemizin ve edebimizin Ramazan'daki bu oyunlarla başlayarak Ramazan sonrasında da devam ettiği şeklinde anlaşılabilir ki bana göre bu Ramazan eğlencelerine dışarılardan tiyatrolar, gruplar, sirkler de geldiğinden oralardaki Namık Kemal'in bu tenkitlerinin çok daha fazla olabileceğini düşünmek iktiza eder ve gençlerimizi bunlardan muhafaza etmek de bir ana baba için, bir mütefekkir için, bir edip için, bir şair için çok önemli olduğunu belirtiyor ve böylece bir taraftan dini hayatı aksettiriyor, diğer taraftan bu vesileyle sosyal hayatta olanları hatırlatıp onların tenkidini yapıyor. İşte Namık Kemal'in Ramazan mektubundan alınacak önemli kıssalar ve hisseler bunlardır diyorum. Ve bir başka programda yeniden buluşmak üzere bütün dinleyicilerimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dileyerek sözlerimi noktalıyorum. Sağlıcakla, esenlikle kalınız sevgili dinleyicilerim.